Ayrım 4, Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 45. Bir gün çocuklardan birisi yatakhanedeki elektrik buatından çıplak elleriyle kablo çekmiş ve kendi geliştirdiği bir yöntemle elektrikli çaydanlık yapmış. Bu aleti çalıştıracağım derken patlatmış ve büyük bir patlama sesiyle sigortalar ana sigortadan atmıştı. Tesisattaki kabloların bir kısmı da yanmıştı. Çocuk korkudan yurttan kaçarak uzaklaşmıştı. Ben yatakhaneye geldiğimde Durmuş Usta ve çırağı odadaki hasarı tespite çalışıyordu. Bir taraftan da Allah korumuş, verilmiş sadakamız varmış, çocuğun bu dünyada daha yiyecek ekmeği varmış diyordu. Etrafına toplanan bizler diğer çocuklarla birlikte o çocuğa sayıp sıralıyorduk. Durmuş amca sanki bizleri duymuyor gibi işine koyulmuş, mevcut hasarı nasıl giderebileceğinin hesabını yapıyordu. Uzun bir uğraşından sonra hasar onarılmış ve eski haline getirilmişti. İş bittiğinde Durmuş amca ve çırağının yanına gittim. Büyük bir merakla, "Durmuş amca, her gün yurtta bir şeyler kırılıyor, bozuluyor. Sen neden bizim gibi tepki vermiyorsun? Başkaları homurdanıp söylenirken sen nasıl oluyor da sadece işinle ilgileniyorsun?" diye sordum. Tebessüm ederek bir bilge adam edasıyla, "Hocam, biz teknisyeniz. Bizim işimiz kırığı onarmak, söküğü dikmek, deliği tıkamak, arızayı bulup tamir etmek. Biz işimizi yapıyoruz, ekmeğimizi bu kapıdan kazanıyoruz. Yediğimiz ekmeği hak etmeliyiz. Çocuklar kırmasa dökmese iyi olur ama kırıldıysa da yapmak benim işim. İşimi yapmaktan hoşlanırım. Neden kırdıklarını bilmem, onu bilmek sizin işiniz. Benim işim tamir etmek, kırılan bir şeyi tamir etmek, bozulan bir şeyi onarmak beni mutlu eder. Kıranın niye kırdığını bilmek, kırmaması için tedbir almak da sizi mutlu etmeli, öyle değil mi?" diye cevap verdi. Ben merakımı gidermiştim. Onun sorusuna da "Evet, öyle." diye cevap verdim. Durmuş amca benim bakış açımı değiştirmişti. İşini bu yaklaşımla yapan insan elbette yaptığı işten mutlu olurdu. Belki o uzun zamanda edindiği bir tecrübeden sonra bu bakış açısını yakalamıştı. Bunu erken yaşta öğrenip hayatıma adapte etmek benim için servet değerinde bir kazanımdı. Etrafıma baktığımda kendi işi ve mesleği dışında her işle meşgul olan, yaptığı işi sevmeyen, işinin hakkını vermeyen, işi dışındaki çok şeye zaman harcayan, başkalarının yaptığı işleri yargılayan, suçlayan, ahkam kesen o kadar çok kişi görüyorum ki. İşini seven, işine mesaisini yoğunlaştıran insanı görünce mutlu oluyorum, hayranlık duyuyorum. İşini sevmeyen insanların çoğunlukta olması zannediyorum bizim toplumsal bir hastalığımız olsa gerek. Bu hastalığın sebeplerinin sosyal bilimciler tarafından araştırılmasında fayda görüyorum. Herhangi bir yoldan geçen insanlara mikrofon uzatarak onlarca farklı konuda sorular yönelseniz, herhangi bir konuda alanında uzmanlaşmış bilim adamlarını bile şaşırtacak cevaplar alabilirsiniz. Bu cevaplar onların ilgi alanlarının boyutunu öğrenmenize ışık tutar. Siyaseti profesyonel siyasetçiden daha yoğun takip ederler. Futbolu spor yorumcularından çok daha iyi bilirler. Magazini söylemeye hiç de gerek yok sanırım. Etrafımda böyle insanları çokça gördüğüm için Durmuş amcaya gıpta ederdim. Durmuş amca birkaç sene sonra emekli oldu, geçen yıl vefat etti. Yetiştirdiği çırağı da aynı kendisi gibi iyi bir insan ve iyi bir teknisyen oldu. Onunla uzun süre birlikte çalıştık. Şimdi büyük bir kurumda Durmuş amcanın öğretilerinin ışığında mesleğini icra ediyor. Durmuş amca gibi bilge kişilerin herkesin yaşam serüveninin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Durmuş amca, sen hep yuvadaki kalbi kırık, gönlü kırık yuvasızların yuvasını yaptın. Rabbim de senin öte dünyadaki yuvanı mamur etsin. Hiç büyümeyen çocuklarımız. Bizim yurtlarımızda yetişen ve ilk öğretimi zar zor tamamlayan hafif zihinsel engelli çocuklarımız, bundan 15 yıl öncesine kadar reşit yaşını doldurduğu halde gidecek yerleri yoksa bir işe girinceye kadar yurtlarda kalmaya devam ederlerdi. İdareciler de bu çocukları personel gibi değerlendirmeyi tercih ederdi. Yurdun temizlik, bakım, mutfak, kazan dairesi, çevre temizliği, müracaat gibi yardımcı hizmetlerinde değerlendirilirlerdi. Benim yeni atandım, yurtta da böyle çocuklar vardı. Çocuk diyorum ama yaşları benden büyüktü. Müdüre baba ya da hocam diye hitap ederlerdi. Müdür de onlara bir baba şefkati ve sorumluluğu ile davranırdı. Onlar için yurdun içinde küçük bir oda oluşturulmuştu. O odayı evleri gibi görürlerdi. O odaya diğer çocuklar girmezdi. Hatta yaşları diğer çocuklardan çok büyük olduğu için onları kadrolu personel zannederlerdi. Yurtta yatmalarına anlam veremezlerdi. Yaşları büyük fakat zihinsel kapasiteleri diğer çocuklardan daha geride olduğu için bazen diğer çocukların maskarası olurlardı. Gece yurtta kaldıkları için diğer çocukların akşamları yurtta yaptıkları haylazlıkları müdür geldiğinde tek tek anlatır ve çocukları ihbar ederlerdi. Diğer çocuklar da onların bu durumlarını bildikleri için onlarla iyi geçinmeyi tercih ederdi. Aralarında tatlı bir didişme sürer giderdi. Biz de onları tebessümle izlerdik. Sigara içen çocuklardan sigara isterler, bir kenarda aldıkları sigarayı içerler, hemen arkasından da müdüre gidip hocam Mehmet'in cebinde sigara var diye ihbar ederek çocuğu suçüstü yakalatırlardı. Hatta bir de kenara çekilip onun azar ya da şamar yemesini muzip muzip gülerek seyrederlerdi. Şamar yiyen çocuk kızgınlıkla ona sana bir daha sigara vermeyeceğim, senin yüzünden dayak yedim der, bir iki gün surat asar, sonra hiçbir şey olmamış gibi yine sigara verirdi. Adını dahi yazmasını bilmeyen bu çocuklar için idareciler çok emek sarf ederdi. Bir işe yerleştirebilmek için okul yöneticileriyle görüşerek ilk öğretim diploması almaya uğraşırlar, diplomayı alınca da güç bela bir yere yerleştirirlerdi. Hatta bu çocuklar bazen 18 yaşını doldursalar bile yurtta kalmaya devam ederdi. Bunun bir sebebi de bu çocuklar için sürekli bakım hizmeti veren zihinsel engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yeterli sayıda olmamasıydı. Hızır da bu çocuklarımızdan biriydi. Yaşı benden büyüktü. Ben yurda sosyal çalışmacı olarak atandığımda o yaşı dolduğu halde uzun süre yurtta kalmış ve nihayet ilkokul diploması aldırılarak çocukluğundan bu yana evi olarak bildiği yurda hizmetli memur olarak atanmıştı. Ben onu ilk zamanlar normal memur zannediyordum. Davranışlarındaki çocuksuluktan ve diğer çocuklarla olan iletişiminden onun zihinsel engelli olduğunu anlamıştım. Ona nasıl davranacağımız konusunda ben ve diğer personel hep bir ikilem içerisinde olurduk. Zekası itibariyle bir çocuktan farksızdı. Fakat gerçekte o bir devlet memuruydu. Ona hangi kimliğiyle davranacaktık? Yaptığı yanlışları görünce onun zekasına veriyorduk. Çok üzerine gittiğimizde ise bize küsmesine ve homurdanmasına izin verirdik. Evlenmiş ve bir kızı bile olmuştu. Onu eşi çekip çeviriyordu. Kızdığımızda küsüp eve gider ve bizi eşine şikayet ederdi. Eşi de bize gelir, onu affetmemizi isterdi. Affettiğimizi bildirdiğimizde ancak tekrar yurda gelirdi. Onunla beraber çalıştığımız 10 yıllık sürede birbirimizin vücut dilini öğrenmiştik. O benim nelere kızdığımı, nelerden hoşlandığımı bilip ona göre davranırdı. Ben de onun nelerden hoşlandığını ve nelere sinirlendiğini bilir ona göre davranırdım. Öfkelendiğinde saldırganlaşır ve gözü kimseyi görmezdi. İri vücutlu ve uzun boylu olduğu için eli çok ağırdı. Onun öfkesini tetikleyen çocuk etrafından uzaklaşmazsa okkalı bir şamar yerdi. Şamarını yiyen çocuklar onu öfkeli gördüklerinde uzağında durmayı tercih ederdi. Öfkeli halinde ona sadece ben yaklaşabilirdim. Elindeki sopayı ya da taşı sadece bana verirdi. Verirken nazlanır, ama hocam beni çok kızdırdı der, omuz silker, sonra yumuşak bir kedi gibi elindekini bana verirdi. Ben de ona onun cezasını ben vereceğim, sen merak etme derdim. Hızır'ı kızdıran çocuğa da sen odaya geç bakayım derdim. Odada çocuğa onun engelli olduğunu söyler, onu kızdırmanın sakıncalarını anlatırdım. Şimdi onu seninle beraber sakinleştirelim. Ben sana vuruyor gibi elimi şaklatacağım, sen de dayak yemiş gibi ağlama rolü yapıp bir daha yapmayacağını söyleyeceksin derdim. Odanın dışından şaklama sesini duyan Hızır biz dışarı çıktığımızda çocuğa ''Olsun, beni kızdırırsan işte böyle olur'' derdi. Rolünü oynayan çocuk da halinden memnun oradan ayrılırdı. Hızır da onun gerekli cezayı aldığından emin bir şekilde oradan ayrılırdı. O evli bir adamdı ama bizim nazarımızda bir çocuk gibiydi. Maaşını eşi aldığı için Hızır evden yurda yürüyerek gelir, üzerinde para taşımazdı. Paraya ihtiyacı olduğunda benden harçlık isterdi. İstediği harçlıkla bir sigara ya da çerez parası olurdu. Cebinden kuru yemişi hiç eksik olmazdı. Akşam yemeğini yurtta yedikten sonra evine giderdi. Yurda müdür olarak atandığımda çok sevinmişti. Yurdu daha çok sahiplenmişti. Öfkelendiğinde saldırganlığı azalmıştı. Çocuklar onu kızdırdığında bana bakar, ben kaşlarımı yapma der gibi kaldırdığımda mesajı alır ve çocuğa "Yat kalk Hulusi Hoca'ya dua et, yoksa yapacağımı bilirim" derdi. Eşi de bedensel engelli olan Hızır karısıyla beraber kiralık bir gecekonduda oturuyor ve kıt kanaat geçinmeye çalışıyordu. Evin idaresini eşi yapıyordu, buna rağmen geçinmekte zorlanıyorlardı. Emekli olan bir personelimizin boşalttığı lojmanı onlara tahsis ettiğimde çocuklar gibi sevinmişler ve ikisi de gelip elimi zorla öpmüşlerdi. Yaşları benden büyüktü ama minnettarlıklarını ifade etmekte zorlanıyorlardı. Sevinçten ağladıklarını gördüğümde ben de çok duygulanmıştım. Hızır bana duygusal olarak bağlanmıştı. Birkaç yıl sonra benim Yozgat'a tayinim çıktığında Hızır haberi alınca ağlamaya başlamıştı. Onu hiç böyle ağlarken görmemiştim. Hem ağlıyor hem de "Baba gitme, bizi böyle bırakma" diye yalvarıyordu. Bana ilk defa baba diye hitap ediyordu. İri cüssesiyle başını omzuma yaslayıp belimden elleriyle kavrayıp "Baba ne olur gitme, bizi bırakma" diye ağlamış yalvarmıştı. Kendimi soğukkanlı tutmaya gayret ederek onu teselli etmeye çalıştım. "Bu çocuklar seni kızdırdığı için gidiyorsan inan onların hepsini döverim" diyordu. Bir çocuk gibi başını okşayarak onu teselli etmiştim. Ben yurttan ayrıldıktan sonra onu oturduğu lojmandan çıkardıklarını öğrendim. Üzüntüm bir kat daha artmıştı. Hoyrat bir el bizim hiç büyümeyen ve hiç büyümeyecek çocuğumuzun mütevazı yuvasını tarumar etmekten geri durmamıştı. O şimdi hem öksüz hem yetim, hem memur hem baba hem aile reisi, hem engelli hem kiracı, hem korumasız hem savunmasız hem de sahipsiz olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Rabbim onu hoyrat ellerden korusun. Yaş günleri. Bizim yuva ve yurtlarımızda çocukların yaşadıkları mekanın monotonluğu ve sadeliği, onların yuvaya geliş öyküleri, yuvayı algılayış durumları ve yuvaya yükledikleri anlamla ne kadar birleşirse, ortaya çocuk için o kadar sıkıcı, karamsar ve örseleyici bir sahne çıkar. Bu ortamı yumuşatmanın pek çok yöntemi geliştirilebilir. Yeter ki kafa yorulsun. Bunlardan birisi de yaş günleri düzenlemektir. Yaş günleri bazıları için gereksiz bir faaliyet olarak algılanabilir. Fakat bizim çocuklarımızın psikososyal gelişimi için gereklidir. Çocuk bu ortamda varlığının farkına varmaktadır. Orada çocuk için toplanan insanlar onun bu dünyada var olduğunu, bir birey olduğunu kabul eder. Kendini değersiz, hiçe sayılmış, görmezden gelinmiş, aşağılanmış, itilmiş, horlanmış hisseden bir çocuk için bu kutlama, ona verilen hediyelerden çok daha büyük bir anlam ifade eder. Yaş günlerine çocukların yüklediği bu anlamı fark ettikten sonra bu aktivitelere daha çok önem vermeye başladım. Yetiştirme yurdunun atıl vaziyette olan koruma derneğini yeniden kurdum. Ulaştığım gönüllüleri derneğin genel kuruluna davet ederek onların dernek yönetimine gelmelerini sağladım. Gönüllülerin özverili gayretleriyle dernek çalışmaları ivme kazandı. Daha önce kendi kuruluşumuzda mütevazı bir şekilde yaptığımız yaş günlerini gönüllü dernekçilerimiz sayesinde resmi kurumların ya da lüks restoranların salonlarında yapmaya başlamıştık. Yaş günlerinde çocukların mutluluklarını görmek bizleri bir sonraki yaş gününü daha iyi bir şekilde yapmaya sevk ediyordu. Yaş günü için ortak bir tarih belirliyorduk. O ay içinde yaş günleri olan çocuklara bu günleri önceden duyuruyorduk. Yaş günleri kutlanacak olan çocuklar o gün için hazırlık yapıyordu. Yaş günleri bütün çocukların katılımıyla yapıldığı için kendilerine hediye verilecek çocukların dışındaki diğer çocukların da hediyeden mahrum edilmemesi için gönüllülerle özel olarak görüşürdüm. Yaş günü kutlanacak çocuklara özel hediyeler hazırlardık. Bu hediyeler kaliteli spor ayakkabısı, eşofman takımı, Walkman, saat gibi onların hoşlanacağı eşyalar olurdu. Hoşlandıkları şeyleri bildiğim çocuklar için ise hediyeyi bizzat seçer hazırlardım. Onlara sürpriz yapmayı severdim. Diğer çocuklara da her zaman lazım olan tişört, forma, top gibi hediyeler hazırlardık. Böylece yaş günü vesilesiyle bütün çocukları sevindirmiş olurduk. Yaş günlerini bizzat yönetmeyi severdim. Eğlence sırasında yaş günü kutlanan çocuklardan şarkı ya da türkü söyleyebilenlerin eline mikrofon vererek söylemelerini isterdim. Kalabalık içinde sahneye çıkmaktan çekinirler ve heyecanlanırlardı. Şarkı bittiğinde alkışlardan mutlu olurlar ve güven duyarlardı. Eğlencenin sonuna doğru hediye dağıtma törenine gelince mikrofonu elime alarak öncelikle yaş günü olan çocuklardan başlayarak her çocuğu kendine has tanımlayıcı cümlelerle sahneye davet ederdim. Yurdumuzun en karizmatik gencini sahneye davet ediyorum. Yurdumuzun en yakışıklısı geliyor, Fırat geliyor. Şimdi karşınıza cesareti ve mertliğiyle tanınan Cevdet geliyor. Şimdi de geleceğin yıldız futbolcusu olmaya aday olan Tuncay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Onun için söz bulamıyorum. O herkesin sevdiği, saygı duyduğu ve imrendiği bir genç. O yurdumuzun gururu Ergin. O bedensel engeline rağmen hayata küsmeyen, her engeli sabırla aşmasını bilen cesaret abidesi Mert geliyor. Şimdi de geleceğin iş adamlarından olmaya aday sevimli çırağımız Adnan'ı davet ediyorum. Giyim kuşamı konuşması, oturup kalkmasıyla yurdumuzun beyefendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Yanık sesiyle en meşhur sanatçılara şapka çıkartacak olan Recep'i sahneye davet ediyorum. Örnek davranışlarıyla herkesin güvenini ve saygısını kazanan, bunu da yurt başkanı olarak ispatlayan Mustafa'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hediyesini vermek üzere çocuklarımızın annesi, dernek başkanımız Nursel Hanım'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bunun gibi yüreklendirici ve tanımlayıcı cümlelerle onları hediyelerin verileceği platforma çağırır, hediyelerini de yaş günümüze davet ettiğimiz gönüllülerimiz ve kurum idarecilerinin takdim etmelerini sağlardım. İsmi anons edilen çocuk heyecanla ve sevinçle sahneye gelir, hediyesini alır, teşekkür eder, yerine geçerdi. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizi ve davetli misafirleri de mutlu ederdi. Yaptığım yaş günü kutlamalarında özellikle içine kapanık çocuklara hediyesini vermek üzere sahneye davet ederken onlar için kurduğum cesaretlendirici, değer veren, önemseyici kısa cümlelerin onları ne derece heyecanlandırdığını ve sevindirdiğini yüzlerindeki o ifadelerde görürdüm. Kimsenin güldüremediği bazı çocukların bile o yaş günlerinde sevinçten güldüğünü görmek bize ayrı bir mutluluk verirdi. Yuvadan yurda yeni gelmiş ve ilk defa bizim yaş günümüze katılan çocuklar bu yaş günlerinden çok etkilenirlerdi. Yaş günü töreni bittikten sonra bazı çocuklar odama gelir ve "Hocam, ben doğum günümü bilmiyorum. Dosyama bakar mısınız? Ben hangi gün doğmuşum? Benim yaş günümü de kutlayacak mısınız?" derdi. Dosyasını açar, oradaki nüfus cüzdanından doğum gününü söyler, bir yere yazmasını sağlardı. Doğum günü yaklaşan çocuklar zaman zaman yanıma gelip doğum günlerinin olduğu ayı hatırlatırlardı. Ben yurttan ayrılıncaya kadar bu doğum günleri düzenli olarak kutlanırdı. Yurttan ayrıldıktan sonra bu kutlamaların seyrekleştiğini ve gereksiz görülerek askıya alındığını duymuştum. Çocuklar adına üzülmüştüm. Elden bir şey gelmiyordu. Karar merciindekiler bu kutlamaların gerekliliğine inanmıyorlardı bir kere. Toplumumuzun yapı taşlarından olan çocuk ve gençlerin mutluluğa susamış gönüllerini küçük mutluluklarla kazanmak endişesini taşımayan insanlar, katı kuralları zorla uygulatmaya çalışarak onların duygu, düşünce, ruh ve gönül dünyalarına tamiri mümkün olmayan hasarlar verdiklerinin farkında bile değillerdi. Farkına vardıklarında ise telafisi zor hasarlarla örselenmiş, onlarca gencin hayatlarından yıllarca silinmeyecek hayal kırıklıkları, nefretler, pişmanlıklar, öfkeler, keşkeler, velhasıl bir yığın tortular karşılarında duruyor olacak. Bir yaş günü deyip dudak bükmemek gerek. Çünkü onlar için yaş günü kalabalık içinde bir sayı olmaktan çıkıp bir birey olduklarını hissettikleri tek gün demektir. O yaş günü ile çocuklarımız hatırlandıklarının farkına varıyor. Bu hayatta hatırlanmaktan daha değerli ne olabilir ki? Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 56.